Ayrım 16.
Bir filozofun suyu kaynağından keserse ayetini inkar etmesi. Kur'an okuyan biri kitabın yüzünden yani mushaftan suyu kaynağından keserse ayetini okuyordu. Bu beyit Mülk suresinin 30. ayetidir. Şu mealdedir. Eğer suyunuz derine gider de akmaz olursa size tatlı suyu kim getirir? Cenab-ı Hak buyuruyordu ki, suyu yerin derinliklerinde gizlerim, kaynaklarını kuruturum, orayı çorak yerlere döndürürüm. Benim gibi eşsiz lütuf ve kahır sahibi Allah'tan başka suyu tekrar kaynağa döndürecek kim vardır? Basit bir mantıkçı filozof o sırada mektebin yanından geçiyordu. Bu ayeti işitince beğenmedi de, biz de dedi, suyu kazma ile kazar çıkarırız. Biz bel ile yarar, kazma ile kazar, suyu yerin altından üstüne çıkarırız. Gece uyudu, rüyasında aslan gibi bir yiğit gördü. O yiğit filozofa bir tokat attı, iki gözünü kör etti. O filozofa dedi ki, ey düşüncesiz adam, eğer sözünde duruyorsan, gözünün kaynağından kazma ile bir ışık, bir nur çıkar. Sabah olmuştu, sıçradı kalktı. Onun iki gözü de kör olmuştu. Görüş nuru o iki gözden de uzaklaşmıştı. Eğer ağlayıp sızlasaydı, tövbe etseydi, kaybolup giden gözlerinin nuru Allah'ın lütfu ile geri gelirdi. Fakat tövbe etmek de elde değildir. Tövbe zevki her sarhoşa meze olamaz. Yaptığı işlerin uğursuzluğu ve inkarının şomluğu gönüle giden tövbe yolunu kapatmıştı. Onun gönlü katılıkta taşa dönmüştü. Tövbe oraya ekin ekmek için o taşı nasıl yarabilirdi? İnsan günaha girebilir. Günah işlemeyen kimse bulunabilir mi? Elbette kimse günah işlemek istemez. Ama elde olmadan nefsin tuzağına düşer de hakkın arzu etmediği bir günahı, bir suçu işlerse hemen tövbe ve istiğfar etmelidir. Fakat Mevlana'nın buyurduğu gibi tövbe isyan sarhoşlarının ağzına meze olamaz ki. Her günahkara tövbe etme duygusu verilmemiştir ki, nasıl ki bazı varlıklı kişilere, zenginlere şükretme duygusu verilmediği gibi. Bir arif, insanın ne kadar aciz olduğunu anlatmak için gönlümde günah işlemeye istek var, dildeyse gezer tövbe ile istiğfar diye yazmıştır. Bir hadislerinde Yüce Peygamberimiz, sizin dertleriniz, günahlarınız, devanız da tövbe ve istiğfarınızdır diye buyurmuşlardır. Fadil B. İyaz Hazretleri, günahları terk etmeden af ve mağfiret istemek yalancıların tövbesidir dediği gibi, Yahya ve Muaz Hazretleri de ben tövbeden sonra işlenmiş bir günahı tövbeden evvel işlenmiş, bitmiş bir günahtan daha çirkin görürüm diye buyurmuştur. Şuayb peygamber gibi biri nerede ki dua etsin de dağı ekin ekilecek hale getirsin. Her gönüle secde için izin yok, çünkü rahmet ücreti her çalışanın nasibi değildir. Aklını başına al da, tövbe ederim, Allah'ın lütuf ve keremine sığınırım düşüncesine kapılarak nefsin isteklerine uyma, günah işleme. Tövbe için bir parlaklık yani bir iç yanışı, bir pişmanlık gerek. Tövbeye bir şimşek, bir bulut yani ah etmek, nedamet, gözyaşları dökmek şart. Bir hadisi şerifte, tövbe nedametten yani pişmanlıktan ibarettir diye buyurulmuştur. Yaptığı kötü bir işten pişman olan kişi keşke yapmasaydım diye pişmanlık duyar. İçinden ah eder. Nefsine karşı küçük düşmüş olur. İçinde bir eziklik duyar. İçi yanarak gözünden yaşlar döker. İşte o yanış, tövbenin şimşeği ağlayan gözde bulut mesabesindedir. Bir meyvenin yetişmesi için hararet ve su gerekir. Tövbenin kabulü için de bulut ve şimşek yani gözyaşı, iç yanışı ister. Gönül şimşeği çakmaz, göz bulutu yağmur yağdırmazsa öfke ateşi, günah ateşi nasıl söner? Kavuşma şimşeğinin yeşilliği yani ilahi tecelli nurunun parlaklığı gönülde nasıl belirir? Mana kaynakları nasıl coşup akar? Yağmurlar yağmasa gül bahçesi yeşilliğe nasıl sır söyleyecek? Menekşe Yasemin'le nasıl ahitleşecek? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi de Allah'ı tesbih etmektedir diye buyuruluyor. İlimde bugün bizim cansız sandığımız varlıkların, toprağın, taşların, kayaların, etrafımızda bulundurduğumuz eşyanın hepsinin atomlarının bir çekirdek etrafında baş döndürücü hızla döndüklerini haber vermektedir. Çıplak gözle göremediğimiz bu hareketleri, maddeleri binlerce defa büyüten mikroskoplarla bilginler gözlemlemektedir. Atomların dönmesi varlıkların cansız olmadıklarının canlı bir belgesidir. Muhyiddin Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekkiyesinde ben bütün varlıkların cansız sandığımız kayaların, kumların, suların, toprakların, bitkilerin, hayvanların Allah'ı tesbih ettiklerini duymaktayım diye yazmıştır. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde lüzumsuz yere eşyayı rahatsız etmeyiniz çünkü eşya tesbihtedir diye buyurmuştur. Hazreti Mevlana çiçekleri, ağaçları konuşturur gibi edebi bir sanat olan teşhis ve intak yapmıyor. Onların gizli hareketlerini, konuşmalarını, tesbihlerini gönül kulağıyla duyuyor ve bize duyuruyor. Çınar ağacı dua için nasıl el açacak? Selvi havada nasıl baş sallayacak? Çiçekler ilkbahar günlerinde renklerle, kokularla dolu yenlerini nasıl sallamaya başlayacaklar? Nasıl olur da lalenin yanağı kan gibi kızaracak? Nasıl olur da gül gonca kesesini açıp içindeki altınları saçacak? Bülbül nereden gelecek de gülü koklayacak? Üvey kuşu, kuku, nerede nerede diye sevgilisini arayacak? Nasıl olur da leylek canla, gönülle, lek lek, senin diye gaga vuracak? Lek ne demektir? Mülk de senin, mal da senin, her şey senin, Allah'ım diyecek. Nasıl olur da toprak gönlünde gizlediklerini gösterecek? Nasıl olur da bahçe gökyüzü gibi parlayacak? Bahçelerin giymiş olduğu o süslü güzel elbiseleri nereden bulup getirmişler? Hepsi de kerem sahibi Allah'tan, hepsi de merhamet sahibi Allah'tan. Bütün bu güzellikler onun varlığına şahittir. Bunlar kendini tamamıyla Hakk'a vermiş bir velinin ayak izleri. Bu güzelliklerin manasını anlayan, bu güzellikleri yaratan, ibda eden o eşsiz padişahtan bir belirti gören sevinir, mutlu olur. Görmeyen gafil ise uyanılmaz bir uykudadır. Beyitte geçen padişahtan maksat Allah'tır. Onu görmek, ondan bir belirti görmek şu anlama gelir. Cenab-ı Hak ezelde bütün ruhlara elüstü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap ettiği zaman gaflette olmayan, uyanık bulunan ruhlar Hakk'ın o tatlı hitabına evet sen bizim Rabbimizsin demişlerdi. Uyanık olmayan, gaflet içinde olan ruhlar da bu hitaba istemeyerek evet demiş veya dememiş olanlardır. İşte o hitap esnasında uyanık ve candan evet diyen kişiler Allah'ın dünyadaki eserlerini, baharın güzelliklerini görmekle de uyanık bulunmuş olurlar. Onlar bu alemdeki güzelliklerde onun belirtilerini, onun sanatını, onun yaratma gücünü görürler. Ezelde gafil olanlar, bu dünyada da gaflet içinde bulunanlar da Hakk'ın yaratma gücünü göremezler. Onlar hala gaflette uyanılmaz bir uykudadırlar. Elest aleminde Rabbini görüp mest olan kişinin ruhu, bugün de onun eserlerini, onun yarattığı güzellikleri görür de Rabbini görmüş gibi kendinden geçer. Elest alemi, ezel alemi, Cenab-ı Hak, Hazreti Adem'den bulunduğumuz zamana kadar gelmiş, yaşamış, ölüp gitmiş bütün insanların ruhlarına ve kıyamet kopuncaya kadar dünyaya gelecek ruhlar da dahil olmak üzere hepsine Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap etmişti. İşte o alem, elest alemi, ezel alemiydi. Hikmet teşrifatçı gibidir, insanı padişaha götürür. Hikmet kaybolmuş deve gibidir. Hikmet teşrifatçı gibidir, insanı padişaha götürür. Bir hadis-i şerifte hikmet müminin kaybetmiş devesidir. O hikmeti nerede bulursa alır. O onun hakkıdır diye buyurmuştur. Bu yüzdendir ki bir mümin isterse Konfüçyüs'ün, isterse Eflatun'un söylediği hikmetleri almakta tereddüt etmez. Büyük peygamberimiz bu hususta daha ileri gidiyor. Bir hadislerinde de müşrikler yani Allah'ı inkar edenler de söyleseler hikmeti kabul ediniz diye buyuruyor. Vahdeti Vücud, Ferit Bey, sayfa 64. Rüyada güzel yüzlü birisini görürsün. O sana bir vaatte bulunur, bazı alametler söyler, izler belirtir. Muradına ereceksin. İşte sana bir iz, bir belirti. Yarın senin karşına filan çıkacak der. Bir belirtisi şu, ata binmiştir. Bir belirtisi de seni kucaklayacaktır. Bir belirtisi de şu, seni görünce gülecektir. Bir belirtisi de karşında el bağlayıp duracaktır. Bir belirtisi de şu, sabah olunca bu rüyayı heveslenip kimseye söylemeyeceksin. Bu belirti Zekeriya aleyhisselam'da da gösterilmişti. 3 gün hiç kimseye bir söz söylemeyeceksin denmişti. Meryem suresinin 4-10. ayetine işaret var. 3 gece iyi kötü hiçbir şey söyleme. Bu susma Yahya'nın dünyaya gelmesinin alametidir. 3 gün söz söyleme. Bu susma muradına ereceğine işarettir. Bu belirtiyi dile getirme. Bu sözü gönlünde gizle. Bu belirtileri rüyada gördüğün güzel sana şeker gibi tatlı tatlı söyler. Hatta bu da nedir? Daha 100 belirti dile getirir. Bu rüya durmadan, dinlenmeden daima Allah'tan dilediğin mala, mülke, makama erişeceğine alamettir. Uzun geceler ağlayıp durduğun şeyi, seher vakitlerinde yanıp yakılarak yalvardığın şeyi, o olmaksızın günlerini karartan, boynunu iyi gibi incelten şeyi, varını yoğunu Allah uğrunda zekat olarak veren ermişler gibi sen de onun rızasını elde etmek için her şeyi verirsin. Varını yoğunu verdin, uykudan oldun, betin benzin soldu, başını bile feda ettin, riyazetle kıla döndün. Öd ağacı gibi ne kadar ateşte oturdun, zırh gibi, miğfer gibi ne kadar kılıcın karşısında durdun, göğüs gerdin. Bu çeşit binlerce çaresizlikler vardır. Bunlar aşıkların huyudur, nasibidir. Bunlar sayıya sığmaz, hesaba gelmez. Gece bu rüyayı gördün, gündüz oldu, uyanıp kalktın. Rüyanın gerçekleşmesini bekleyerek günün hoş ve uğurlu oldu. O alametler, o belirtiler nerede diye gözünü sağa sola döndürüp durmadasın. Gün geçer de o belirtiler çıkmaz, görünmezse diye yaprak gibi titreyip durursun. Sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda buzağısını yitirmiş adam gibi koşup durmadasın. Biri çıkar da, efendi hayrola, ne koşup duruyorsun? Sana ne oldu? Burada bir şey mi yitirdin? Sen kimsin? Sorana dersin ki, hayırdır ama bana ait bir hayırdır. Bunu benden başkasının bilmesi gerekmez. Söylersem bir belirtisini elden çıkarmış olurum. Belirtisinin yok olması bana ölüm vakti demektir. Her atlının yüzüne bakarsın, o da sana yüzüme deli gibi bakma der. Ona ben yakın bir dost kaybettim, onu aramakla meşgulüm dersin. Ey atlı, devletin, saadetin daimi olsun. Aşıklara acı, onları hoş gör. Madem ki gereği gibi aradın, işe iyice sarıldın, dikkatle baktın. Bir işe tam sarılan kişi yanılmaz diye bir hadis de vardır. Elbet bulursun. Bir hadis-i şerifte, bir kimse bir şeyi ciddiyetle ararsa bulur ve bir kimse bir kapıyı ısrarla çalarsa içeriye girer buyurulmuştur. Hazreti Mevlana bu hadise işaret ediyor. Demek aradığımız bir şeyi bulmamız için ciddi davranmamız ve bir kapıdan içeriye girebilmek için onu ısrar ile çalmamız lazım. Diğer bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak duada ısrar edenleri, muradını Allah'tan tekrar tekrar isteyenleri sever buyurmuştur. Dualarda bir isteğin 3 defa tekrar olunması bu sebepledir. Derken ansızın o atlı çıka gelir, o bahtı iyi kişi gelir, seni sımsıkı kucaklar. Sen o kişinin gelip seni kucaklamasının verdiği manevi zevkle kendinden geçer yere düşersin. Senin halinden anlamayan biri işte bir gösteriş, işte sana 200'lük der. O kendinden geçen kişinin şu coşkunluğu nedir, ne bilsin? Bu coşkunluk kiminle buluşmanın, kime kavuşmanın belirtisi bilmez ki. Bu belirti onu görenin, anlayanın harcı, bu belirti öbürüne nereden belirecek? Aşıka her an ondan bir belirti belirmededir. Onun yüzünden her an canına can katılmadadır. Sudan çıkmış, çaresiz kalmış bir balığın önüne sanki su çıkmıştır. Bu izler, bu belirtiler alın yazısı kitabının ayetleridir. Peygamberlerde bulunan birçok belirtiler, işaretler Allah'ı bilen, tanıyan kişilere yabancı değildir. Bu söz eksik kaldı. Bir karara, bir neticeye bağlanamadı. Bundan dolayı beni mazur gör. Çünkü gönlüm elimde değil, ben aşıkım aşık. Kum zerrelerini kim sayabilir? hele aşk, birinin aklını başından alır giderse. Ben bağdaki bahçedeki yaprakları sayıyorum. Ben kekliğin, kuzgunun ötüşünü de sayıyorum. Bunlar sayıya sığmaz. Ama ben mihnetlere uğramış kişilerin irşadı için sayıyor ve gerektiği kadar açıklıyorum. Padişahımız ve tek olan, eşi benzeri olmayan Allah'ımız, Üskürullah, Allah'ı anın diye bize izin verdi. Bizi ateş içinde gördü de bize nur ihsan etti. Ahzab suresinin şu mealde olan 41-43. Ayetlerine işaret var. Ey iman etmiş olanlar! Allah'ı çok çok zikrediniz ve onu sabah ve akşam tesbih ediniz. Sübhanallah deyiniz. O öyle merhametlidir ki sizi karanlıklardan nura çıkarmak için mağfiret melekleri de sizin için istiğfar ederler. O müminler hakkında çok merhametlidir. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ben sizin zikr edişinizden pak ve üstünüm, benim için tasavvurlar ve tasvirler layık değildir. Fakat şekle ve hayale kapılarak mest olan kişi, bizim zatımızı örneksiz anlayamaz. Ağızla dil ile duymadan, düşünmeden papağan gibi edilen zikir, noksan bir hayaldir. Padişahça yani can ve gönülle hayranlık duyularak yapılan zikir, sözlerden, kelimelerden arınmıştır. Musa aleyhisselamın bir çobanın candan yakarışını, münacatını hoş görmemesi. Musa aleyhisselam yolda bir çoban gördü. Çoban, ey Allah, ey Allah diye sesleniyordu. Sen neredesin? Sana kul kurban olayım. Senin çarığını dikeyim, saçlarını tarayayım. Elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım. Ey büyükler büyüğü, sana süt getireyim. Ellerini öpeyim, ayaklarını ovayım. Uyku zamanı gelince yatacağın yeri silip süpüreyim. Bütün gecelerim sana kurban olsun. Seni andığım, hey hey diye feryat ettiğim Rabbim. O çoban bu çeşit boş sözler söyleyip durmadaydı. Hazreti Musa, sen kiminle konuşuyorsun? Bu sözleri kime söylüyorsun diye sordu. Çoban, bizi yaratanla, bu yeri göğü halk edenle diye cevap verince Hazreti Musa dedi ki, hey kendine gel, aklını mı kaybettin? Sen Müslüman olmadan kafir olmuşsun. Bu ne saçma söz, bu ne küfür, bu ne ağza alınmayacak laf. Bunları söylememek için ağzına pamuk tıka. Küfrünün pis kokusu dünyayı kokuttu. Senin küfrün din kumaşını yıprattı. Çarık ve dolak sana ve senin gibilere layık. Bir güneşe bunlar layık olur mu? Böyle sözlere ağzını kapamazsan bir ateş gelir, halkı yakar yandırır. Bu sözleri kime söylüyorsun? Amcana mı, dayına mı? Beden sahibi olmak, bir şeye ihtiyacı bulunmak, celal sahibi Allah'ın sıfatları arasında var mı? Çoban, ey Musa dedi. Sen bu sözlerinle, bu azarlarınla benim ağzımı diktin, bağladın. Pişmanlıktan beni perişan bir hale getirdin, canımı yaktın. Çoban elbisesini yırttı, yana yakıla bir ah çekti, sonra çöllerin yolunu tuttu. Bizim kulumuzu bizden ayırdın diye Hazreti Musa'ya vahiy geldi. Sen kullarımı bana yaklaştırmak, benimle buluşturmak için mi geldin, yoksa ayırmak için mi? Gücün yettikçe ayrılık yoluna ayak basma. Benim için en hoşlanılmayan şey boşamaktır. Bir hadisi şerifte Allah kadın boşamaktan daha sevimsiz bir helal yaratmamıştır diye buyurulmuştur. Camius Sair, cilt 1, sayfa 4. Ben herkese bir huy, bir siret, herkese bir çeşit tabir, bir çeşit ıstılah verdim. Onun hoşuna giden övüş, methü sena senin için çekiştirme olur. O söz ona bal gibi tatlı gelir, sana ise zehir olur. Biz ise tamamıyla temizlikten de pislikten de münezzeh, ağır canlılıktan da çeviklikten de beriyiz. Temizlik, pislik fani varlıklar içindir. Cenab-ı Hak her şeyden münezzehtir. Bilinmeyen bir şeyi anlamak için başka bir şeye benzetilir veya benzemez olduğu bildirilir. Allah'ın benzeri ve zıttı olmadığından ikisi ile de tarif edilemez. Ben kullarıma ibadet ediniz diye emrettim. Bu bir kar, bir fayda elde edeyim diye değildir. Kullara ihsanlarda, iyiliklerde bulunayım diyedir. Allah'ı herkes kendi diliyle tesbih eder. Allah da herkesin dilini anlar. Hindiler Hintçe kelimelerle, Sintliler Sintçe kelimelerle övgüde bulunurlar. Ben kullarımın beni tesbih etmelerinden arınmam, pak olmam. Onların beni tesbih ve takdis etmelerinden yine kendileri arınır, pak olur ve dilleri manen inci saçar. Bir İranlı şair, Allah'ım, seher kuşları her sabah kendi dilleriyle seni met ve sena ederler, överler diye Hakk'a hitap eder. Yalnız insanlar, hayvanlar, bitkiler değil, sular, ırmaklar, kayalar, taşlar, topraklar, istidatları dili ile Cenab-ı Hakk'ı zikr ve tesbih etmektedirler. İsra suresinin 44. ayetinin meali şöyledir. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ve ona hamd ve sena etmiş olmasın. Fakat ey insanlar, siz onların tesbihini anlamazsınız. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekkiyesinde ben canlı cansız bütün varlıkların tesbihlerini kulaklarımla duyuyorum diye buyurmuştur. Biz dile söze bakmayız, gönle ve hale bakarız. Bir hadisi şerifte Allah sizin suretlerinize, sözlerinize, yaptığınız ibadetlerinize bakmaz, belki kalbinize, niyetlerinize bakar buyurulmuştur. Yani yaptığınız ibadetleri, iyilikleri Allah rızası için mi yapıyorsunuz? Yoksa gösteriş için mi yapıyorsunuz? Allah ona nazırdır. İsterse söz içli olmasın, güzel olmasın. O gönülden bize bağlı ise, gönülle bize yaklaşmışsa biz ona bakarız. Çünkü gönül cevherdir, söz ise araz. Araz eğretidir, esas maksat cevherdir. Cevher varlığın cismi, dış yüzü. Araz ona arız olan vasıf, mana huy. Mesela gülün kendisi bir cevherdir, rengi kokusu arazdır. Manası gizli ve kapalı yahut başka olan sözler ne vakte kadar sürecek? Ben yanıp yanıp yakılma isterim. Sen gönlünde o ateşi uyandırmaya çalış. Ruhunda aşk ile bir ateş tutuşur da baştan başa bütün düşünceleri, bütün sözleri yak gitsin. Ey Musa, bilginlerin adları başkadır. Ruhu, gönlü yanık aşıklarınki bile başkadır. Aşıklar her an bir başka çeşit yanarlar, yakılırlar. Yıkık bir köyden ne haraç alınır ne de vergi. Hak aşıkı yanlış bir söz söylerse, onun için yanlış söylüyor diye kanlara boyanıp şehit olursa onu yıkama. Şehitler için kan sudan daha değerlidir. Onlar hakkında bu yanlış yüzlerce doğrudan üstündür. Aşk dini bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı de mezhebi de Allah'tır. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hazreti Musa'nın gönlüne gizlice söze sığmayacak, dile gelmeyecek sırlar söyledi. Musa'nın gönlüne sözler döktüler, görmekle söylemeyi birbirine kattılar. Hazreti Musa kaç defa kendinden geçti, kaç defa kendine geldi, kaç defa ezelden ebede doğru uçtu.